da biraz.
Biz burada kalacağız. Başlıyor. Merhaba sayın dinleyenlerimiz. Saatlerimiz 14.05'i gösteriyor. Hepiniz hoş geldiniz. Biz burada kalacağız başlıyor. Telefon numaralarımızı aktarmak isterim. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Belge geçer numaramızsa yine +90 312 koduyla 463 34 84. İnternet üzerinden de blog adresimiz bizburda.blogspot.com. Sayın dinleyenlerimiz, geçtiğimiz hafta 24 Nisan'a yönelik Ermenistan ve Ermeni diasporasının çabaları ne sonuç verdi? Buna cevap arayacağız. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenliler için sorunun anlamı nedir? Ermenistan ve Ermeni diasporasının tehcirle ilgili propagandası ve gerçekler, Ermeni sorunu konusunda kalıcı çözüme ulaşmak mümkün müdür? Sayın Can Ünver hocamız, biliyorsunuz, programımızın danışmanı aynı zamanda. Konuklarımızsa doçent doktor Güray Kırpık, kendisi tarih bilimci, akademisyen. Hakan Gökpınar bizimle birlikte, Bartın Üniversitesi öğretim üyesi. Ve ben Yasemin Pamukçu Başar'a sevgili Gülnur'dan aldım mikrofonu, devraldım denilebilir. Bundan sonra sizinle birlikte olacağım. Nurettin Turan programımızı hazırlıyor. Ali İhsan Yıldız'sa teknik masada. Evet, birbirinden kıymetli konuklarımız var. Bir o kadar da önemli konumuz. Geçtiğimiz hafta 24 Nisan'a yönelik Ermenistan ve Ermeni diasporasının çabaları vardı. Ne sonuç verdi? Bunun üzerine yoğunlaşacağız. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenliler acaba ne sorunlar yaşıyorlar? Biraz da bundan bahsetmek istiyoruz biz bugün. Can Hocam, nereden başlayalım? Siz bana rehberlik edin lütfen.
Tabii beklenen bazı olaylar oldu, bazı gelişmeler yaşadık. Şu ara galiba Arzu Hanım Fransa'dan hatta, tamam. O zaman daha sonra devam edelim.
Tamam, devam ederiz. Evet. Paris'ten Arzu Morin Çakır bizimle birlikte sayın dinleyenlerimiz. Arzu Hanım, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Merhaba, kolay gelsin. Can Hocam da konuyu açtı Arzu Hanım. Biz isterseniz oradan sizinle beraber devam edelim. Bu 24 Nisan'a yönelik kararlar, Avrupa Parlamentosu'nun kararı ne tür yankılar uyandırdı Fransa'da?
Evet, Fransa bu konuya alışık, biliyorsunuz. 10 yıldır tartışılıyor. 2001'de çıkan ve soykırımı bir kelimelik bir yasayla kabul eden, çok az bir milletvekilin oyuyla bir kelimelik bir yasa şeklinde kabul eden bir ülke Fransa. Dolayısıyla Fransa'da yaşayan Türkler hayli alışık her Nisan ayı geldiğinde bu tür tartışmaların yaşanmasına. Yalnız bu yıl 100. yıl olması nedeniyle bir takım farklılıklar oldu tabii. O nüansları belirtmek isterim kısaca. Neler yaşadık geçtiğimiz haftadan beri. Öncelikle tabii burada bir soykırım müzesi açıldı. O müzeyi Hollanda açtı. Dolayısıyla bundan sonra burada ziyaret edilebilecek bir mekanları olacak Ermeni diasporasının. İkincisi, Arc de Triomphe'da, yani Fransızların bütün resmi törenlerinin başladığı Şanzelize'nin tepesindeki Arc de Triomphe'da bir eylem başlatıldı 24 Nisan günü, her 24 Nisan'da olduğu gibi. Bu törene Hollanda, François Hollande katılmadı. Çünkü Hollande Erivan'daki törenlere katıldı, biliyorsunuz. Türkiye gündemine de geldi bu konu. Buradaki törenlere Başbakan Manuel Valls ve Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Ermeni diasporasıyla hayli yakın bir ilişkisi olan bir Belediye Başkanı Anne Hidalgo da Sosyalist Partili kendisi de. Dolayısıyla
peki,
törenlere katıldılar. Oradan bildiğimiz gibi, her sene olduğu gibi Kanada Meydanı'na, Erivan Bahçesi'ne yüründü. Orada Gomidas anıtı var. Şair Gomidas'ın, din adamı ve sanatçı Gomidas'ın anıtı var. Yaklaşık 10 yıldır Erivan Bahçesi'nde, Fransa'nın Paris'in ortasında. Bu anıt önüne çelenk bırakıldı. Konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar, biliyorsunuz, Dışişleri Bakanlığı tarafından tepki çekti. Ve resmi açıklama geldi buradaki konuşmalara. Hı hı. tek taraflı olduğu yönünde açıklamalarla karşılandı. Ardından bu sene değişik farklı bir şey yaşandı. Büyükelçiliğe doğru yürümek istedi kalabalık. Kalabalık her seneye oranla 100. yıl nedeniyle hayli fazlaydı bu sefer ve yürüyen kalabalık da fazlaydı. Her sene törenler dağılır genel kalabalık. 100 kişilik bir grup genelde büyükelçiliğe yürümek ister, onlar da yolda durdurulur idi. Şimdi bu sene farklı bir gelişme oldu. Kalabalık genel bir kitle halinde, 1000 kişilik bir kitle halinde yürüyüşte ısrar ettiler. Önce Çevik Kuvvet önlerini kesti. 2 kez kesti. 2. kezden sonra sanıyoruz bir yerlerden bir onay geldi, talimat geldi yolu açın diye. Fakat Büyükelçiliğe kadar yürünmesine izin verildi. Büyükelçiliğe geldiğimizde, tabii biz de izledik olayı, Büyükelçiliğe geldiğimizde bütün Büyükelçilik tam bir zırh, adeta zırh bir zırhla koruma altına alınmıştı Fransız Emniyeti. Büyükelçiliğe giren her iki sokağa Ankara Sokağı diye anılıyor, üstelik Büyükelçilik orada olduğu için. Erivan Caddesi'nden, Erivan Bahçesi'nden Ankara Sokağı'na yüründü yani özetle. Ve Ankara Sokağı'nda zırhlı tam bir etten duvar örmüştü Fransız Çevik Kuvveti. Dolayısıyla geçiş olmadı. Bir grup, oldukça radikal bir grup gözlemledik bu yürüyüş içinde. Üzerinde hala hatta Asala ismi yazan bir takım gençler patlayıcı cisimler attılar, küçük patlayıcı cisimler ya da taş fırlattılar polise. Fakat sonuçta polis de biber gazıyla yanıt verince olaysız bir şekilde dağılındı. İşte bu gergin anlar sürerken Büyükelçi Hakkı Akil de bütün radyo ve televizyonlara çıkarak Türkiye'nin tezlerini anlatmaya çalıştı. Pek çok yerde buna şansı oldu. Uzun tartışma programlarına katıldı, radyo programlarına katıldı. Derken size bahsetmiştim geçen haftada, Türk toplumu buradaki tartışmalara artık alıştı ve sakin geçiriyor, vakur bir şekilde geçirecek demiştim. Dolayısıyla hiçbir olay olmadı, hiçbir karşılık yaşanmadı, karşılıklı tartışma. Sonuçta 100. yıl olması nedeniyle konu biraz daha uzun tartışıldı. Pek çok dokümanlar, belgeseller televizyonlarda yer aldı. Fakat Fransızlar ertesi gün kendi gündemlerine döndüler. İşsizlik, göçmen sorunu, Lampedusa'daki biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne giriş yapan göçmenlerin sorunu, ölen o yüzlerce binlerce ölüme rağmen Avrupa Birliği'nin sessiz kalması gibi konular ön plana çıktı. Dün işsizlik rakamları açıklandı. Dolayısıyla yeni bir rekor kırdı. İşsizlik rakamı 3,5 milyonu aştı. Derken Fransa yavaş yavaş kendi gündemine dönmeye başladı. Bu konuda başından beri söylediğimiz gibi bu konu Türkiye'nin konusu, Türkiyelilerin konusu. Bu konu Türkiye'de tartışılmalı ve Türkiye ile belki de Ermeni halk arasında tartışılması gereken bir konu vurgusu da birazcık daha öne çıktı. Bir gösteriden daha söz etmek istiyorum. Türkler bu konunun Türkiye tarafından tartışılmasını isteyen bir gösteri düzenlediler. Çok az sayıda bir Türk grubu da. Dolayısıyla burada son derece sakin, giderek daha medeni bir şekilde belki de tartışılmaya başlanan bir hava fark edildi. Bir tartışma ya da karşılıklı bir olay olmadı. Bu sevindirici tabii. Tarafların birbiriyle çatışması şeklinde bundan 7-8 yıl önce kadar yaşanan bir olay olmadı. Tekrar etmedi. Türkiye kendi tezlerini de söyleme şansını buldu açıkçası. Çünkü konu çok tartışılınca Türkiye'nin de bu konuda ne demek istediğini insanlar merak etti ve Türkiye anlattı. Bakalım 2016 nasıl geçecek? Bu yıl boyunca etkinlikler devam edecek Fransa'da ve Avrupa'da. 2016'ya bu nasıl yansıyacak?
Bakalım hep beraber bunu göreceğiz. Arzu Morin Çakır, çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Tüm anlattıklarınızı biz de gözümüzde canlandırdık. Dileriz iyi haberler olsun önümüzdeki yıl. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Evet Can Hocam, kaldığımız yerden devam edebiliriz.
Evet. Şimdi tabii bu 100. yıl olması nedeniyle Ermeni iddialarının ya işte 1915 olaylarının beklenen bir takım tepkiler oldu diyorum. Yani geçen hafta biz aslında bunları bekliyorduk tabii. Türkiye olarak da bekliyorduk. Yurt dışındaki Türkler için de aynı şey şu sürpriz olmadı esas itibariyle. Ancak bu gösteriler, işte bu tepkiler bir kez daha gösterdi hepimize ki aslında iddia edilen yahut da Türk milletine atfedilmeye çalışılan suç tamamen saçma sapan bir şey. Yani bunun ben niye böyle söylüyorum? Yani ortaya çıkarıp da ispat edebilecekleri veyahut da kendilerini haklı gösterebilecekleri sadece seslerinin yüksek çıkmasından doğan bir takım şeyler var. Onun ötesinde aslında ne tarihi gerçeklere ne de hukuki gerçeklere uymayan bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Bizim yani Türkiye olarak, Türk tarafı olarak diyelim. Şöyle bir sıkıntımız var. Yurt dışındaki Türkleri de buna katıyorum. Şimdi haklı olup olmayan bir şeyin olmadığını ispat etmeye kalkışmak fevkalade güç. Onlar böyle bir tabii bakın şimdi biraz evvel Arzu Hanım söylediği çok önemli. Yani bu Batı ülkelerinde kendi günlük yahut da ne bileyim kendi gündemlerinden uzaklaşmayı sağlayıcı bir nevi böyle sanki bir spor gibi görüyorlar bu tür konuları. Böyle bir konuyu ortaya çıkarınca işte aslında belki politikacıların da hoşuna gidiyor bu. Yani ne bileyim yani başarısızlıklarını sosyal alandaki politika noksanlıklarını, uygulamalarının yanlışlıklarını bu şekilde unutturmaya çalışıyorlar toplumlara. Bu böyledir. Yani özellikle göçmenlerin yaşadığı ülkelerde mesela o günlük hatalarını kapatmak için göçmenleri kriminalize ederler. Suçu onların üzerine atarlar. Şimdi bu Fransa'da, şurada, burada falan tabii tek sebep değil yani. Onu o şekilde değerlendirmek lazım. Büyük ölçüde işte zamanı geldi şimdi tam 100. yıl bu Türklere bir vuralım bu arada başka şeyler de unutulsun düşünülmesin diyorlar diye düşünüyorum. Yani şimdi burada iki şey var. Biraz sonra ben Hakan hocamın da bu konuda bir şeyler söyleyeceğini biliyorum. Şimdi bizim yurt dışında ciddi bir gücümüz var. Bizim gücümüz derken yani Türkiye'den, Türkiye kökenli, Türk kökenli geniş bir kitle var. Avrupa'da sayısı tam olarak bizim makamlarımızca da tam olarak verilmese bile 4,5 milyonu aşan bir Türk kitlesinin ya da en azından Türkiye mahreçli bir kitlenin var olduğunu biliyoruz. Bunların tepkileri de nitekim geçen cumartesi günü Berlin'de 20 bin kişi yürüdü. Yani Alman Federal Meclisi'ndeki ve geri adım atmış olmalarına rağmen yani komisyona havale ettiler. Oradan bir karar çıkmadı. Şimdi hep iddia ettiğim bir şey var. Bu bizim vatandaşlarımızın varlığı ya da işte Türk insanının varlığı Avrupa'da bizim bu ülkelerle olan ilişkilerimizin biraz daha simetrik hale gelmesine sebebiyet veriyor. Ancak bu son olay sanki bunun böyle olmadığını gösterir gibi olmakla birlikte ben yine de ilk söylediğimde iddia ediyorum. Yani bizim oradaki gücümüzü küçümsememek lazım. Dolayısıyla orada gösterilecek tepki, orada gösterilecek tepki derken demokratik ve akılcı tepkilerden söz ediyorum. Yani barışçı ve demokratik tepkiler. Nitekim Fransa'daki Türkler herhalde ona göre davranmışlardır. Aynı Almanya'daki gibi. Hollanda'da öyledir falan. Yalnız biz işte anlatmaktan vazgeçmemeliyiz. Anlatmaktan vazgeçtikçe karşı taraf bu işi biraz daha azıtıyor. Gemi azıtmak diye bir kelime var biliyorsunuz. Bir kullandığımız yani sık şey ettiğimiz. Dolayısıyla haklı olduğumuz halde sanki haklılığımızı anlatamamak biraz zor bir şey bu. Kolay değil yani haklılığımızı anlatmamız kolay değil bizim. Çünkü çok böyle insanların vicdanlarına, insanların duygularına hitap edici bir şeyden söz ediyorlar.
Şimdi hocam yani bir zor bir şey. Haklılığımızı anlatmak ama bir taraftan da işte Güray hocamız tarihçi. Evet. Yani bu konuda hani söz söylemesi gerekenler siyasetçiler değil de sanki tarihçiler gibi. Mesela Macaristan'da ikinci büyük partilerinden birisi oranın Jobbik diye bir parti var. Oradaki Gabor isimli genel başkan diyor ki bu işi neden siyasetçiler üstleniyor? Ben aynı zamanda tarihçiyimdir. Aynı zamanda Katoliğim de ve Papa'nın sözlerinden dolayı da çok büyük sıkıntı duyuyorum diyor. Burada sözü yani biz bütün arşivlerimizi açmışken tarihçilere bırakmamız gerekmiyor mu?
Evet tabii tarih bilimi belgelere dayalı olarak işleyen ve konuşulan bir bilim, yazılan bir bilim. Belgeli olması gerekiyor. Tartışmalarında belgeli bir şekilde ortak uzmanların oluşturduğu bir kararla yürütülmesi gerekiyor veya sürekli şeffaf bir ortamda muhatap alınarak tarafların kendi özgür iradeleriyle birbirlerini tanımaları, anlamaya çalışmaları gerekiyor. İşin varacağı nokta da bence burası olmalı. Neticede burada bir tahrik var. Yani bir şiddeti, terörü veya işte toplumlar arasında çatışmayı önceleyen bir tavır var. Bu çok doğru bir sonuç getirmez. Yani insanlık namına da çok hayra alamet şeyler değil. Özellikle ben tabii Papa'nın açıklamasını bu anlamda yadırgıyorum da. Çünkü aynı zamanda bir din adamı olarak konuşuyor o. Bir devlet başkanı olarak değil aynı zamanda. Dolayısıyla şiddet yanlısı Ermeni ve Türk toplumunu birbirine karşı tahrik edecek. Aynı zamanda da tarih ilminin belgeli tarafıyla ilgili bir hususu ifade etmiş olması gerçekten önemli. Yani kendi açısından da kendi durduğu noktayı da aslında uzun vadede riske etmiş ve bence bu anlamda da tarihin tekerrürüne sebep etmek noktasında geçmişten ders almamış gibi bir açıklama yaptığını fark etmemiz lazım. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman evet yani papalık kendisi bireysel olarak bir açıklama yapmış olabilir. Ancak neticede bir tarih otoritesi veya tarih kurumu bilim adamlarından oluşan bir heyetin verdiği kararla değil de herhangi bir şekilde nereden kaynaklandığı belli olmayan bir yorumla durumu izah ediyor ve siyasi bir yorum oluyor bu da. Bilim adamları konusunda Türkiye baştan beri çok haklı bir tavır takındı. Yani uluslararası politikadaki özellikle Avrupa tarafında diaspora Ermenilerine ve başta Ermeni devlet yetkilileri olmak üzere Türkiye resmen bu teklifini iletti. Yani arşivlerimizi açalım, birlikte uzmanlarımızla çalışalım ve belgeler konuşsun. Herhangi bir şekilde duygularımızla ve tarih biliminin ilkeleri dışına çıkarak konuşmayalım diye Türkiye defaatle bu heyet konusunu gündeme getirdi. Ama her nedense bu her zaman bir gündem meselesi olmanın ötesine itildi. Muhatap olarak bu konu kabul edilmedi veya gündemden uzak tutulmaya çalışıldı. Öncelikle bu husus ısrarla sürdürülmeli diye düşünüyorum. Yani bu konuda Türkiye çok haklı bir duruş sergiliyor ve istikrarlı bir noktada duruyor. Yani bizim bu konuda ciddiyetimizi koruduğumuzu düşünüyorum. Ve bu istikrarlı bir şekilde devam ederse eninde sonunda biz derdimizi de anlatmayı başaracağız. Ve çünkü bizim burada gerçekten bir güvenimiz var. Neye karşı güvenimiz var? Belgelerimizi biliyoruz ve şeffaf artık. Yani arşivlerimizi sonuna kadar açtık. Bu anlamda izah etmemiz gereken durum varsa izah etmeye devam etmeliyiz.
Bir de hocam zaten hani her şeyin bu kadar açık olması işte. Evet. Cumhurbaşkanımız dedi ki askeri arşivlerimizi açıyoruz biz dedi. Çıtayı biraz daha
yani çok açık ve çok net bir şekilde açıklamaydı
yani
o.
Yani bu karşı taraf tarafından yani bu cesaret nedir? Şunun üstüne gidelim duygusu uyandırmıyor mu?
Ya ama biliyorlar. Yani biliyorlar. Ortada ortaya dökülecek. Yani evet. Gerçek ortaya dökülecek ve o haksız istatlar havada kalacak. Onu bildikleri için bence.
Evet,
hocam,
Can hocam tam söylediği konudan hareketle şimdi burada belgeli olan tarafın kim olduğunu da aslında karşı tarafların, muhatap tarafların birbirlerine olan cevaplarından anlıyoruz. Yani elinde belge bakımından güçlü olanın kim olduğu anlaşılıyor. Demek ki Türkiye bu anlamda çok özgüven sahibi ve haklı bir tarih bilimi kaydı var elinde.
Gürey bunu hocam, gösteriyor. Hakan hocama da
bu söz konuda tabii
isterim.
Hakan hocam daha da detaylı uzmanlık çalışmaları var.
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle demin konuşulan neden tarihçiler değil de siyasetçiler konuşuyor. Bugün Ermeni diasporası ve destekçileri olan Avrupa devletlerindeki bazı siyasiler tarihsel bilimsel gerçeklerden ellerinde yeterli belge olmadığı için kaçıyorlar. Ve ellerindeki belgelerin birçoğu da sahtedir. Küçük bir örnek vermek istiyorum.
Evet.
Alman parlamentosunun 2005 tarihli, 24 Nisan 2005 tarihli Ermeni tehcirine ilişkin kararında Protestan papaz Dr. Johannes Lepsius referans gösterilmiştir. Aradan 10 yıl geçti. 10 yıl sonra Joachim Gauck, Almanya Cumhurbaşkanı, yaptığı açıklamada yine Protestan Alman papaz Johannes Lepsius'u referans göstermiştir. Johannes Lepsius kimdir? Johannes Lepsius 1858'de Berlin'de doğmuş Protestan bir papazdır. Eşinin teşvikiyle misyonerlik faaliyetlerine girişmiş. Kendisini bir süre sonra Ermenilerin gönüllü avukatı olarak lanse etmiştir. Ve bu alanda çalışmaları vardır. Tek taraflı çalışmalardır bunlar. 19. yüzyıldan itibaren. Yani 1890'lı yıllardan itibaren II. Sultan II. Abdülhamit Han dönemindeki Ermeni olaylarından itibaren Ermeni isyanlarını Türklerle Ermeniler arasındaki bir sorun olarak değil de Müslümanların Hristiyanları katliamı şeklinde Avrupa kamuoyuna yansıtan ve günümüzde hala tartışılmakta olan Türkofobi ve İslamofobinin belki de modern anlamdaki tohumlarını atan kişidir Johannes Lepsius. Ve Johannes Lepsius, günümüze gelmek istiyorum. Johannes Lepsius'un belgelerini ve eserlerini, çalışmalarını referans gösteriyor bugün Almanya, İsviçre, Fransa. Johannes Lepsius'un Alman Dışişleri Bakanlığı'yla işbirliği halinde 1918'de yayınlamış olduğu Almanya ve Ermenistan 1914-1918 diplomatik arşivler, diplomatik belgeler koleksiyonu isimli eseri 1919'da yayınlanır. Temple Verlag tarafından yayınlanır. Bu belgeler Alman Dışişleri Bakanlığı'nın orijinal belgelerine dayanmaktadır. Fakat Dışişleri Bakanlığı'nın, yani Osmanlı sınırları içerisinde 1915'lerde Osmanlı sınırları içerisinde görev yapmakta olan Alman diplomatların yazışmalarını, Ermeni meselesi üzerine yazışmalarını alıp tahrif ederek kitap haline dönüştürmüştür. Ve bugün Ermenilerin gönüllü avukatı olarak referans gösterilen Johannes Lepsius'un elindeki belgeler ve Alman makamlarının elindeki belgeler de birer tahrif edilmiş belgedir. Bunlar da bir acziyeti göstermektedir. Yanımda da buna dair birkaç tane belge var.
Evet hocam, şu sorunun herhalde yanıtını yine sizde bulabileceğiz biz Hakan hocam. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk kökenliler için bu sorunun yansımaları neler? Onlar ne yaşıyor? Biz burada konuşuyoruz.
Evet, onların arasında 7 yıl yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Onların hala kendimi onların bir parçası olarak hissediyorum. Ama Avrupa'da yaşayan soydaşlarımız için göçmen tabirini kabul etmiyorum. Almanya'dakiler de dahil. Şunun için artık onlar hem Almanya'nın hem Avrupa'nın ayrılmaz birer parçasıdır. Onlar Alman toplumunda azınlık değildir. Alman toplumunda, Avrupa toplumunda bir parçasıdır. Ayrılmaz bir köşe sahibidir. Zaten bugüne kadar göçmen tabiri kullanılarak Avrupalılar tarafından Almanya'da bu tabir kullanılarak bir ayrımcılık yapılmaya çalışıldı. Kimlik çatışması yaşıyor oradaki insanlarımız. Eğitimde eşitsizlik ve buna bağlı işsizlik. Ve son olarak işte 11 Eylül saldırısından sonra, Charlie Hebdo olayından sonra zirveye ulaşan Türkofobi ve İslamofobi ile ötekileştirilme. Bu ötekileştirmeye bağlı olarak da can güvenliklerinin, mal güvenliklerinin olmaması, kendilerini güvende hissetmemeleri, tabii bu da psikolojik sorunlara da yol açıyor insanlarımıza. Hele hele oradaki gençlerimizde bu baskı altında, sosyal baskı altında ötekileştiren gençlerimiz, dolayısıyla ben istenmiyorum burada, buraya hiçbir katkım olmayacak, aidiyet o toplumun bir parçası olarak göremiyor. Entegrasyon sorunu denilen şey de burada aslında başlıyor. Yani etki tepkiyi doğuruyor. Bir çatışma ortamını yaratan yine Avrupalıların kendileri diyorum.
Hocam PEGİDA hakkında da söylemek istediklerimiz var değil mi?
Evet. Özellikle PEGİDA Türkofobi ve İslamofobinin son şekli diyebiliriz, son versiyonu diyebiliriz. Günümüze yansıyan 19. yüzyıldan bu yana Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar örgütlenmesi. PEGİDA kendi içerisinde zaten çelişkili bir oluşum, sosyal örgütlenme diyelim. Facebook'ta Batı'nın İslamlaşmasına muhalif bir grup kurar Lutz Bachmann. Şunu iddia ediyorlar, 2010 Aralık 2014'te yayımladıkları özetle: suç işleyen göçmen ve mülteci istemiyoruz. Efendime söyleyeyim, hangi dine mensup olursa olsun nefret söylemlerine karşıyız. Fakat işte biz Doğu ülkelerinden, Türkiye'de dahil Arap ülkelerinden göçmen istemiyoruz diyorlar. Şöyle, kriminal göçmen istemediklerini, potansiyel kriminal göçmen istemediklerini, yani bütün şu şekilde değerlendiriyorlar. Sanki bütün göçmenler orada potansiyel kriminal, potansiyel teröristmiş gibi bir bakış açısı var burada. Evet. O zaman şuna bakalım. Lutz Bachmann, yani PEGİDA'nın kurucusu Lutz Bachmann kimdir? Lutz Bachmann'ın kendisi bizzat kriminal bir insandır. Lutz Bachmann hırsızlık ve soygunlardan hapis yatmış.
Evet.
Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza almış. Kokain ve kadın tacirliği işleri yapmış affedersiniz. 1998'de Alman adli makamlarından kaçarak Güney Afrika'ya yerleşmiş. Daha sonra sınır dışı edilmiş ve 2 yıl hapis yatmış.
Bakın şimdi konumuzda çok ilgilendiriyor. Bizim öyle bir atasözümüz vardır ya. Dinime küfreden Müslüman olsa.
Aynen. Bunlar bize hani bize de bir söz vardır. Herkes kendine Müslüman diye. Bunlar da kendilerine Hristiyan herhalde. Öyle bir tabir var.
Evet.
Evet.
Hakan Hocam peki PEGİDA'ya karşı Alman toplumunun tepkisi ne oldu?
Alman toplumunda ilk çıktığı dönemlerde büyük bir eğilim vardı. PEGİDA'nın samimi bir oluşum olduğuna inanıyorlardı. Çünkü hemen her toplumda yaşanan sorunları, ekonomi, efendime söyleyeyim kriminal sorunlara bütün toplumlar Türkiye'de de tepki gösterilir. Yani burada da böyle bir oluşum olsaydı Türkiye'den de katılan insanlar muhakkak ki olurdu. Çünkü hiç kimse sosyal huzursuzluk istemez kendi ülkesinde. Alman toplumu bunun perde arkasını göremedi. Aşırı sağcı bir oluşum olduğunun farkına varamadı.
Evet.
Angela Merkel'in, doktor Almanya şansölyesi Angela Merkel'in bu konuda açıklaması oldu. Son derece anlamlı buluyorum. PEGİDA hareketine prim verilmemesi, bunların aşırı sağcı oldukları hususunda açıklamalar yaptı. Bu gerçekten de anlamlı. Aksi halde Alman toplumunda, Avrupa'da da büyük bir çatışma ortamı doğabilirdi. Yalnız şöyle bir tehlike de var. Sadece PEGİDA Almanya ile sınırlı bir oluşum değil. Avrupa'da da hızla yayılıyor. Hollanda'da bunu destekleyen aşırı sağcılar var. İngiltere'de destekçi buluyorlar. PEGİDA şudur, artık biyolojik ırkçılıktan çıkmış kültürel ırkçılık anlamına geliyor. Biz Türkleri Türk oldukları için değil, Müslüman oldukları için istemiyoruz. Ve Avrupa nüfusunun, Hristiyan nüfusun demografik yapısının düşmesi ve Almanya'da, Avrupa'da Müslümanların sayısının artması büyük bir korku sebebi. Biz Avrupa'nın İslamlaşacağına inanıyoruz diyorlar. Böyle bir korku var. Şöyle bir tarihe bir göz atalım. Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllarca Balkanlarda, Doğu Avrupa'da hükümette hangisi Müslümanlaştı? Bugün Bulgaristan, Yunanistan Müslümanlaşmış mı? Bugün Avrupa'nın antik Yunan ataları, Yunanlılar Hristiyanlıklarını korumuyorlar mı?
Değil mi? Doğru söylüyorsun. Evet. Sayın dinleyenlerimiz, bugün Ermeni sorunu ve tehcir, bunun yanı sıra diğer konulardan da bahsediyoruz ama programımızı şöyle bir toparlayacak olursak, Ermeni sorunundan bahsettik ve Türkiye kökenler için böylesi bir Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu böyle bir karar ne tür rahatsızlıklar doğurmuş olduğundan bahsettik ve devam edeceğiz.
Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. E-posta adresimiz dh@trt.net.tr. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com. Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com. bizburada.blogspot.com.
Evet sayın dinleyenlerimiz, Arzu Morin Çakır'la bir telefon bağlantısı yaptık. Paris'e uzandık. Doçent Doktor Güray Kırpık konuklarımızdan birisi, kendisi tarih bilimci. Hakan Gökpınar ise Barton Üniversitesi'nden öğretim üyesi bizimle beraber ve programımızın aynı zamanda danışmanı Doktor Can Ünver. Konuşmaya devam ediyoruz Can Hocam'la. Evet.
Şimdi enteresan bir durum var. Bakıyorum da şimdi Avrupa ülkelerinde, özellikle Almanya'ya baktığımızda. Bir kere bir Türk aleyhtarlığı, hani hafif bir tabir kullanmak gerekirse Türk aleyhtarlığı veyahut da Türk sevmezliği.
Yani düşmanlığa kadar gitmiyoruz değil mi hocam?
Belki düşmanlığa da gidi götüren var tabii ama yani genelde böyle bir geniş bir taban bulmuş vaziyette. Yani orta sınıfın aslında ben öteden beri bu programda da söyledim yani... insanların toplumsal sistemden, düzenden kaynaklanan bir takım güvensizliklerinin dışa vurumu şeklinde ortaya çıkıyor bu. Yani özellikle son 30-35 yıldır değişen dünya şartlarında, ekonomik şartlarda, toplumun değişimi neticesinde böyle işte bir özgüvensizlik, bir acaba gelecek korkusu var mı falan derken tabii bu hiçbir şekilde bir mazeret teşkil etmez. Yani başka bir topluma yahut da ötekileştirilen bir topluma bu şekilde davranmayı ya da ötekileştirmeyi gerektirmiyor. Ancak bir orta sınıf meselesidir. Biraz evvel Hakan Hocam'ın söylediği gibi o PEGİ'de hakikaten önceden böyle ilk başta beklenmedik bir taban bulmuş gibi göründü. Hükümetin ve bir takım şeylerin işte politikacıların çıkışlarıyla birlikte de böyle bir gerileme yaşandı. Ancak bu ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Yani kesinlikle. Bu sentiman, bu düşünceler, bu şeyler kesinlikle. Bunlar devam edecektir. Var bu çünkü. Bu toplumun evet, içinde dokusunda var. Potansiyeli böyle. Şimdi garip olan şudur. Bunu söyledikten sonra yani bir parantez açmak istiyorum. Ermeni konusuna geliyoruz. Ermeni konusunda bakıyorsunuz toplumların böyle güya ilerici, efendim sosyalist, efendim böyle işte insan haklarına riayet eden, işte tarihsel bir takım haksızlıkların giderilmesine güya baş koymuş gibi görünen kesimleri aydın. Çıkıyorlar bir işte aydın, kendilerini aydın olarak tabir eden, belki aydın da yani kendi evet, çapında evet. Neyse. Bu insanlar çıkıyorlar ve bir şey yapıyorlar, bir millete, bir topluma, bir devlete düşmanlık hisleriyle hareket ediyorlar. Kime yarıyor bu? Esas o topluma, millete düşmanlık yapmaya her zaman hazır olan, hatta şiddete kadar varan davranış biçimleri geliştirmiş olan aşırı sağcılara yarıyor. Burada bir tuhaflık var. Yani aslında Avrupa toplumlarının, yani aydınlanma çağını geçmiş, yaşamış, ondan sonra modernleşmeyi yaşamış, şimdi postmodern olduğunu iddia eden, şu neoliberal düzenin aydınlarına bunu anlatmak lazım. Siz ne yapıyorsunuz? Sizin derdiniz nedir kardeşim diyebilmek lazım. Yani bunu dediğimizde pek söyleyemeyiz. Çünkü meseleye biz bu konuda yaklaşmıyoruz. Aslında bizim de bu bir analitik şeyimiz var. Yani burada eksikliklerimiz var. Bunları bir oturup hakikaten ciddi bir stratejik planlamayla kurumlarımızın yapması lazım. Maalesef bunu pek yapamadık. Şimdi hocama sormak istiyorum. Yani çok enteresan. Johannes Lepsius denen kişi... işte bir din adamı güya falan işte misyoner fakat bakıyorsunuz tabii. Bambaşka bir misyon üstlenmiş yani İslam şey Hristiyanlığı yaymanın ötesinde bir şey evet. Yani. Şimdi bakıyorsunuz bunun böyle bir takım sahtekarlıklarla ortaya çıkardığı evet. Yani imal ettiği bir takım sözle belki daha evet. Andonyan belgesi de aynı şekilde biliyorsunuz.
Evet, Aramanyon.
Ondan sonra efendimle bir Hitler'in söylemediği sözü sanki Hitler'e söylemiş gibi evet. Söyletenler de bunlar falan. Bakıyorsunuz burada bir bambaşka çok kaba bir ırkçılık var aslında. Yani
kesinlikle.
Irk diye bir şey yok dünyada aslına bakarsanız. Yani kültür ırkçılığı ve evet. Giderek bu evet. Doğrudan Türkiye'ye, Türklere yönelik bir şeydir. Bu nasıl bir evet. iştir? Yani bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Onu hocam söyleyeyim. Ben şu şekilde öncelikle bu PEGİ'de olayında sizi destekleyen birkaç şey söylemek istiyorum. Ondan sonra Johannes Lepsius'a bağlayacağım. Bir göçmen düşmanlığı olduğu söylendi. Böyle iddialarda bulundular kurucuları. Kurucularından bir tanesi de şu an ismini anımsayamıyorum. Frankfurter gazetesi yazarlarından diyor ki birinci düşman Marksizm'di. Yani Hitler dönemi Almanya'sındaki gibi. İkinci düşman da ikinci büyük mikrop da İslam'dır diyor. Göçmenleri hedef alıyor ve göçmenlerden şikayet ettiklerini, göçmenlerin Almanya'yı sömürdüklerini bir zamanlar Tilo Sarrazin'in de iddia ettiği gibi Merkez Bankası eski başkanı Almanya'da göçmenlerin Almanya'yı sömürdüğünü söylüyor. Peki bakalım Pegida nerede ortaya çıkmış ilk önce? Pegida'nın ilk çıktığı yer Almanya'da Saksonya bölgesi Dresden. Yabancıların en az olduğu şehir, bölge. Ve uyum sorununun hemen hemen hiç olmadığı bir bölge. Yani bu tamamen göçmenlerle göçmenlere tepki olarak ya da Almanya'nın evet. göçmen politikasına tepki tamamen bir bahane. Irkçılar Pegida gibi bir oluşumu araç olarak, aşırı sağcılar araç olarak kullanıyorlar diye düşünüyorum. Johannes Lepsius'a gelince Johannes Lepsius çok yönlü. Tiyatro eğitimi de almış. Herhalde hocam siz dediniz ya işte neden bu yani. Çok yönlü, işte bu sahtekarlıkları nasıl başardı, bu rolü nasıl oynadı. Adam papaz, misyoner.
Gerçek ama, sanatçılara hakaret ediyor.
Yani gerçek sanatçılara tiyatro eğitimi almış ama hakkını vermek lazım. Gerçekten de o dönemi iyi yazmış. Dönemin Almanya'sını da, Türkiye'sini de, Avrupa'sını da ve hatta maalesef Ermenileri de kandırabilmiş. Emperyalist oyunlarına alet edebilmiş. Şöyle söylüyorum. Tahrif ettiği belgelerden bir tanesi bugün soykırıma dayanak olarak gösterilen belgeler içerisindedir. Yani kendisinin yayınlanmış olduğu, kendisinin ismiyle yayınlanmış olan Alman Dışişleri Bakanlığı diplomatik belgeler serisinden. Samsun Başkonsolosu Kuchkov'un bir telgrafı var elimizde. Johannes Lepsius'un kitabında şu şekilde geçiyor. Alman Büyükelçiliğine İstanbul 27 Temmuz 1915 Samsun. Hükümet yer meselesinin düzenlenmesi için de 5 günlük mühlet vererek Ermeni halkın Mezopotamya'ya çıkarılmaları kararını aldı. Ancak Alman Dışişleri Bakanlığı'ndaki bu belgenin orijinaline baktığınız zaman belgenin tamamının bu olmadığını görüyorsunuz. Belgenin tamamı şu şekilde başlıyor belge. Ermenilerin Anadolu'daki bazı şehirleri yok etme ve içindeki Müslüman nüfusu katletme gibi genel komploları ve ihanetleri nedeniyle hükümet yer meselesinin düzenlenmesi için de 5 günlük mühlet vererek Ermeni halkın Mezopotamya'ya çıkarılmaları kararını aldı.
Evet.
Burasını az önce okuduğum o ihanet bölümünü ve genel komploları ne yapmış? Sansürlemiş. Sansürlediği bir yer daha var. Son cümle. Hükümetin tedbir kuralları tam anlamıyla uygulandığı takdirde bütün kıyı kentlerinin komplocularla bağlantılı olan düşmanlarımız yani İtilaf Devletleri tarafından tahrip edilmesi beklenebilir. Evet. Bu sadece ve sadece o belgelerden bir tanesi. Belgelerin bir tanesine de bugün genosit anlamına gelen Almanca'da Ausrottung der Armenier yani Ermenilerin kökten ortadan kaldırılması kelimesini orijinal Alman arşiv belgelerinde olmayıp da kendi kitabına aktarırken Ausrottung der Armenier kelimesini kendi kitabına aktarmıştır. Arşiv belgesinde varmış gibi.
Kelimenin Türkçesinde söyler misiniz hocam?
Ermenilerin kökünün kazılması, ortadan kaldırılması anlamına gelen. Yani genosit kelimesi kavramı normalde Raphael Lemkin tarafından ilk defa 1944'lerde, 45'lerde kullanılmaya başlanmış. 48'lerde Birleşmiş Milletler tarafından kullanılıyor. Biz burada bugün 1918-1919'dan bahsediyoruz. Ausrottung der Armenier ve elinde görmüş olduğunuz bu arşiv belgelerinde normalde böyle bir tabir yokken orijinal arşiv belgelerinde kendi kitabına aktarırken yani Alman diplomatik arşiv belgeleri diye orijinal diye tanıttığı belgelere bu kelimeleri aktarıyor.
Evet.
Johannes Lepsius ve bugün de Alman parlamentosunun Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un Johannes Lepsius'u referans gösteriyor olması, onun eserlerini referans gösteriyor olması gerçekten de şaşılacak şey.
Bir taraftan da yanılmıyorsam Bulgaristan'da da böyle bir karar alındı. Değil mi Can Hocam?
Ama Bulgaristan'daki karar
parlamentoda
mukayese edilir nitelikte değil. Yani orada işte bir ne bileyim yani işte ölümlerden şikayet ediliyor orada. Aslında bir de Bulgaristan'daki Türk milletvekilleri katılmadılar.
Ama toplu katliam diyorlar.
Toplu katliam yine de bu şey değil yani bu soykırım değil. Katliam şöyle yani devletin yani kendi organları eliyle yaptırdığı bir iş değil. Yolda giderken işte hastalık aşiretlerin saldırısı falan şeklinde. Bunu kimse inkar etmiyor, biliyoruz. Hep beraber biliyoruz ve bundan bizim yetkililerimiz de üzüntülerini ifade ettiler. Defalarca, şimdi de değil, eskiden de yani. Biz bunu hiçbir zaman reddetmedik Türkiye olarak. Fakat buradaki yani bu işte soykırım lafını kullanmak, ondan sonra toplu halde bir kere hukuki değil. Yani bir kere suçun şahsiliği meselesi var, o yok. Yani milletçe suçlusunuz. Yani acaba şimdi gerçekten soykırım yapmış olan Alman halkı, Alman milleti Nürnberg mahkemelerinde toplu halde mi suçlanmıştır? Böyle bir şey olabilir mi? Sadece suçluları bulmuşlardır, getirmişlerdir, muhakeme etmişlerdir falan. Bizde muhakeme edilenler Malta'da beraat etmişlerdir. Kim tarafından muhakeme edilen? Galip İngiltere tarafından, onun mahkemesine çıkarılmış olanlar beraat etmişlerdir. Bir takım şeyleri olanları da Osmanlı hükümeti, Osmanlı mahkemeleri de mahkum etmiş olabilir. Yani gerektiğinde bu da yapılmıştır. Bu tamamen saçma sapan bir şey. Bunun şeyinde, arkasında tamamen bence emperyalist bir takım düşünceler, bir takım emeller. İşte bu Ermeni diasporasında varlığını sürdürebilmesi için böyle bir şeye ihtiyacı var. Bütün mesele bu. Şimdi biz şey diyebiliriz. Bilmiyorum hocalarım da katılır mı? Ya aman konuşmayalım biz bu işte, artık şey etmeyelim. Bunun üzerinde durmayalım da diyebiliriz. Ama bu çok haksız bir ithamdır. Yani haksız bir suçlamayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bildiklerimizi, doğruları anlatmakla mükellefiz. Kim mükellef? Sadece devlet değil. Akademi dünyası mükellef. Tabii. Sivil toplum bu işin içinde olmalı. Tabii. İşte bunlar olmazsa kötü oluyor. Şimdi hocam, tarihçi olarak evet, aslında meseleyi biraz daha yani tarihi, şimdi biraz hukuki kısmından bahsettik ama tarihi evet. kısmı bence daha önemlidir
evet.
yani.
Evet, tabii Ermenilerle Türklerin birlikte yaşayışı 1000 yılı aşkın bir süreye dayanıyor aslında. Yani Türk-Ermeni beraberliği, birlikteliği, aynı zamanda yer yer rekabeti, birbirleriyle olan ittifakları, barışları çok daha uzun bir dönem taşıyor baktığımız zaman. Neden 100 yıl önce olan bir noktayı konuşuyoruz? O çok ilginç bir durum tabii, insanlık anlamında da insani bir tartışma noktası değil. Çünkü ortak acılar var gerçekten de. Burada sağduyunun hakim olması gerekiyor. Bir başka husus da şu. Şimdi 1815 yılında Viyana Kongresi'nde bir şark meselesinden bahsedilir. Toplanan ülkeler, Avrupa ülkeleri, İngiltere, işte Almanya var. O zamanın Çarlık Rusyası, Avusturya ve İtalya gibi devletler bir araya gelmişlerdir. Bir papalık devleti kurulmuştur o tarihte ve en önemli gündem maddelerinden birisi Osmanlı'yı ve Türkleri nasıl Avrupa'dan atarız tartışmasıdır. İlginçtir bu Pegida hareketi vesaire. Yani bunlar tarihi temelleri olan hususlara dayanıyor. Bundan dolayı ben işin bir yani 1000 yıl önceki bir Haçlı Seferi'nin benzeri bir şeye dönüştürecek şekilde bir kampanyaya andırır şekilde, kampanya ya da sefer gibi bir şeyi andırır şekilde böyle taarruz şeklinde dile getirilmesi insanlık namına hiç hoş bir yaklaşım olmayacağı gibi tarih bakımından da insanların geçmişten ders alması gereken bir duruşu olmalı diye düşünüyorum. Yani insanlık namına doğru şeyler değil. Bir başka husus, 1915'ten önce de Osmanlı'ya da Türklere de soykırım yaptığı ithamları vardır. Yani dikkatimizden kaçmaması gereken bir husustur. Yani 1894, 95, 96, 97 bütün bu yıllardaki Avrupa basınına baktığımız zaman Amerika'ya kadar uzanan gazete manşetlerinde ve yer yer Avrupa'nın bütün bu basın sektörünün önemli yayın organlarının manşetlerinde Osmanlı'nın 1894'te, 95'te, bazen 97'de, bakıyorsunuz 1901'de bir soykırım yaptığı manşeti vardır. Yani ilginçtir. Birinci Dünya Savaşı olmasaydı biz yine soykırım yapmış olacaktık. Yani bu işten ne zaman kaçıp kurtulacağız bilemiyorum. İşin doğrusu bu çok ön yargılı bir yaklaşımdır. Yani işin bir de bu veçesi var, bu yönü var ve maalesef sağduyunun hakim olması gereken, tarihçilerin konuşması gereken bir konu olduğunu tekrar hatırlatmak lazım. Çünkü burada art niyet var. Siyasi amaçların ardında daha da büyük ekonomik çıkarlar sanki var gibi. Ve hatta yani paranoyak bir duruma doğru gidiyor. Yani İslamofobiya veya işte Türkofobiya, işte Almanya'nın veya Fransa'nın, Avrupa'nın bütün ülkelerinin bu şekilde bir araya gelmiş olması gibi bir noktaya doğru gitmesi, bu beklenmedik bir insani bakımdan da, tarih bilimi bakımından da doğru olmayan bir şey.
Hocam niye yani biz mesela Karabağ'dan bahsetmiyoruz, Ermeni işgalinden?
Yani evet, insan hakları diyoruz mesela, özgürlük diyoruz, eşitlik diyoruz, çok kültürlülük diyoruz. Bu modern dünyanın 21. yüzyılın değerleri olarak hem Avrupa Birliği'nin hem Birleşmiş Milletler'in hem dünyada bütün insanlığın kabul ettiği, imzaladığı hususlardır devletlerin namına. Yani tarih biliminin de konuşacağı çok şey vardır tabii ki. Yani Ermeniler konusunda tehcirle ilgili o kadar çok belge var ki, yüzlerce belge vardır. Bunlar da bizde hem İngilizce olarak hem PDF olarak yayınlarımız var. İşte Almancası var, Fransızcası var birçok belgenin. Merak edenler oradan da bakabilirler. Bu konuyu oturup sağlıklı bir şekilde konuşmamız lazım. Dikkatlerden kaçan hususlar var. Mesela Karabağ meselesinde olduğu gibi. Bir başka husus, mesela Ermeniler Türklerle olan ilişkileri açısından baktığımızda, Roma Bizans döneminden bakacak olursak, Ermenileri tehcir edip yok etmeye çalışan, yani imparatorların yaptıklarını hiç konuşmuyoruz. Yani Kafkasya'ya, Torosların bir bölümüne, Bulgaristan'a sürmeleri, bu arada öldürmeleri, katletmeleri, bunları neden konuşmuyoruz? Yani tarihi yazacaksak, bu şekilde yazacaksak, konuşacaksak, bu o zaman başka noktalara da gider. Yani aynı şekilde Yahudiler ile ilgili durumda da benzeri şeyler söz konusu olmalı. Yani Roma Yahudileri sürdü. Roma'nın bugün temsilcisi olarak kendisini kabul eden bir resmi devlet tanıyıp onu mu muhatap almalıyız? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız olmuş, kendi duruşuyla, tarihiyle her zaman için bambaşka bir noktada, hukukuyla, yani 2015 yılında yaşıyoruz ve çok bence yani komedi, gülünç denebilecek bir tarihteki bir olayla ileriye doğru bakmayı düşünüyoruz. Avrupa ile birlikte ileriye bakmak istiyoruz. Yani biz devlet politikası olarak bunu ben tutarlı görüyorum ve buna ısrarla da devam ediyoruz. Biz çünkü tarihi boyunca barıştan yana, hoşgörüden yana ve haklı bir şekilde hakkını da savunarak adil bir barıştan yanayız. Yani bunu Avrupa işlerine 6. yüzyıldan itibaren baktığımız zaman, işte Hunlardan itibaren Avrupa ile bir akrabalığımız da var. Yani her açıdan var bizim. Siyaseten var, kültür olarak var. Yani Türkler Avrupa'yı yeni keşfetmiş bir topluluk değil. Milattan önce 1200'de İskitlerin gittiği bölge Fransa'ya kadar uzanıyor. Yani bir taraftan Mısır'a kadar gelmişler. Ondan sonra Hunlar vesaire. Yani binlerce yıllık bir Avrupa ile ortak komşuluğumuz var. Birkaç günlük bir mesele değil bu.
Güray Hocam, son 4 dakika içerisindeyiz de sizden bir de Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer'in açıklamalarıyla ilgili yorum alabilir miyiz?
O çok dikkat çekici bir durumdu. Yani Avusturya tabii Almanya'nın kısmen Avrupa Birliği içerisindeki baskın durumundan dolayı, yani biraz da Papa'nın da tabii açıklamasından dolayı, Viyana'nın tabii sembolik bir anlamı da var. 100. yıl diyoruz ama 200. yıldır 1815'teki Viyana Kongresi'nin tarihine göre baktığımızda kendisinden beklenen bir şey söyledi bence. Geçmişte de buna yakın cümleler söylemişti ama Fischer Avusturya'dan, Viyana'dan bu açıklamayı yapmış olmakla aslında stratejik bir şekilde geçmişteki bir şeyin devamını dile getirmiş olduğunu söylüyor. Bunlar geleceğe birlikte hareket edeceğimiz geniş barış konuşmalarıyla ilgili değil. Yani Ermeni diasporasını tatmin etmek olarak görüyorum ben işin doğrusu. Avusturya ile Türkiye'nin ilişkileri çok daha geniş eksende ve daha da tarihi kökleri olan bir ilişkiler bütünüdür. Osmanlı'dan bahsettiğimizde, yani Avusturya-Osmanlı ilişkiler üzerine yüzlerce ciltlik kitap oluşturacak belgelerimiz vardır bizim. Yani çok farklı bir ilişkimiz var Avusturya'yla. Şimdi Fischer'in buradaki yani kimlere mesaj verdiğini de biraz anlamak da gerekiyor ama işin doğrusu onun da belgelere bakması gerektiğini düşünüyorum. Yani açıklamayı açıklama yaptı, bir tarafı tatmin etmeye çalıştı, yapmak zorundaydı diye de kabul edemeyiz. Benim şahsi kanaatim, ben bir tarihçi olarak konuşuyorum. Tarih bilimine dayalı olarak onları ikna etmek yönünde de bir tutum sergileyebilirdi.
Evet. Teşekkürler Güray Hocam. Hakan Hocam, Hakan Gökpınar'ın da son sözlerini alalım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Zamanımız daraldı.
Evet. bu konuyu takip edip etmeyeceğimiz konusuna değinildi. Evet, takip etmek durumundayız. Evet, tarihçiler mi yürütmeliydi bu işi? Evet, ama karşı taraf karşı diye bir tabir konuluyor. Bu oyunu kurallarıyla mı oynamıyor? Günümüzde artık haklı olan değil, lobisini yapan kazanıyor. Bunun için lobicilik çalışmalarına ağırlık vermemiz lazım. Ben 1915 olaylarını birbirine düşman edilmiş kardeş iki toplumun birbirlerine daha fazla zarar vermemeleri için gerçekleştirilmiş bir tehcir olayı olarak nitelendiriyorum. Emperyalist bir oyundur, emperyalist bir yalandır. Ermeni halk 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi 2. Dünya Savaşı'nda da emperyalist güçler tarafından kullanıldı maalesef.
Teşekkür ederim.
Evet, aynen katılıyorum hocalarıma. Yani bu böyle devam edecek gibi gözüküyor ama biz lütfen akademisyenleri özellikle yabancı dilde yayın yapsınlar diye rica ediyoruz onlardan. Yani biz kendi kendimizi anlatarak bir yere varamayız. Yani evet. Açıkçası son sözüm bu.
Çok teşekkür ederiz. O zaman ben Ermeni sorunu konusunda kalıcı bir çözüme ulaşmak mümkün müdür diye sormuyorum. Hocam.
Onu bir başka toplantıda
konuşalım. Evet, sayın dinleyenlerimiz, böylelikle programımızın sonuna geldik. Biz burada kalacağız. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacak. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a mikrofondaydım. Ali İhsan Yıldız teknik masada. Programımızı Nurettin Turan hazırladı. Görüşmek üzere.